Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 30 Mayıs 2022 Pazartesi 19.30 Anlat Bana da yine karşınızdayız. Hepimize para lazım. Bugünlerde en çok kurduğumuz cümle bu. Paralı cümleler, çünkü Türkiye çok özel bir yolculuktan geçiyor yine. 8 ayda yoksullaşmanın faturası Türk halkı için ağır. Ancak morali bozmayacağız, enseyi karartmayacağız ve her sorunu ciddiye bir biçimde ele alıp çözüm üreteceğiz. Bakın, bizim temel sorunumuz ne? Temel sorunumuz o kadar net ki biz kurtuluş günlerini de, milli bayramları da, fetih günlerini de ayrı ayrı değil, birlikte kutlayacağız. Birlikte yolculuk yapacağız ve buradan çıkış yolunu bulacağız. Önemli konu ortak akılla iş yapabilmek, ortak akılla çözüm bulabilmek bizim ana görevimiz olmalı. Yani birbirimize özen göstereceğiz, birbirimizi seveceğiz, birbirimizden nefret etmeyeceğiz ve kötü dediğimiz iletişimsizlik dilini hiç kullanmayacağız. O yüzden sözü uzatmıyorum. Siyasetin en çok buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ve siyaset gündemine kısaca bir göz atalım istiyorum. Gelin birlikte bakalım.
Siyaset gündemi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, biz birilerinin yaptığı gibi tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya çalışmayız diyerek başta CHP olmak üzere muhalefete yüklendi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarını canlı yayınlayan kanallar için kararını verdi. Tele1, KRT, Flash TV ve Halk TV'ye reklam gelirlerinin %3 oranında para cezası kesildi. RTÜK Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı, "Karar basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir," dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadinde bulunan 6 siyasi parti 4. kez bir araya geldi. Gelecek Partisi ev sahipliğindeki buluşma 7 saatten fazla sürdü. Ortak açıklamada yol haritamızda belirlediğimiz şekilde seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşinceye kadar ortak çalışmaya ve işbirliğine devam edeceğiz ifadeleri yer aldı. Liderler ekonomi, yargı, eğitim, dış politika, sosyal yaşam, din ve vicdan hürriyeti başlıklarında ilkelere sadık kalmayı taahhüt etti. Toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 3 gün üst üste 1000'in altında gelmesiyle hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise valiliklere sağlık kuruluşlarında maske kullanımı devam edecek yazısı gönderdi. Siyaset gündemi.
En çok üzüldüğüm konu, salgın döneminde bizim için gece gündüz çalışan sağlıkçıların yaptığı eylemler. Niye? Çünkü haklarını almak zorunda. Onlara çok şey borçluyuz. Türkiye'nin bunu unutmaması gerekiyor ama sağlıktaki tartışmalara da dikkat etmeliyiz. Çünkü sağlıkta bir başka sıkıntı var. Bütün bu gelişmeler, her şey geliyor, paraya dayanıyor. Elbette para şart ama parasız da, yani bilgiyle, bilimle yoğrulmuş, ortak akılda buluşulan toplumlarda refah geliyor, para da geliyor. O yüzden para para demek yerine refahı yakalayacak programlara, neye, kalkınma programlarına ihtiyacımız var. Yine yolumuz Neresi? Para. Paranın rotası. Biz parayı sayılar ve rakamlar yığını olarak algılamıyoruz. Hayatın kendisi diyoruz. O yüzden ekonomideki her hareket, her değerlendirme bu açıdan çok önemli. Ekonomi gündeminde bugün ne var derseniz gelin yine birlikte bakalım.
Ekonomi gündemi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 35. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Nebati, yarın açıklanacak ilk çeyrek büyüme oranlarındaki beklentiye ilişkin, öncü göstergeler büyümenin 2022 ilk çeyrekte %7 olacağını işaret ediyor, dedi. Nebati, enflasyondaki yükselişte arz yönlü maliyet artışı faktörlerin ön plana çıktığını ve bu nedenle enflasyon görünümündeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşündüklerini sözlerine ekledi. Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmanın tamamlandığı düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Avrupa Birliği liderleri Avrupa Konseyi'nin piyasalar için kritik kararların çıkabileceği Avrupa Konseyi zirvesi için Brüksel'de bir araya geldi. Ana gündemler Ukrayna, savunma harcamaları, enerji krizi ve gıda güvenliği. Zirvenin enerji gündeminde alınacak bir Rus petrolü ambargosu kararı küresel petrol piyasalarını da etkileyebilecek nitelikte. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Ukrayna'ya yönelik harekatı sebebiyle Rus petrolüne uygulamak istediği ambargo konusunda anlaşma sağlayamadı. Söz konusu ambargonun Rus petrolüne doğrudan daha fazla bağımlı olan ülkeler tarafından engellendiği ifade edildi. Adı açıklanmayan üst düzey bir Avrupa Birliği diplomatı, birliğe üye ülkelerin üzerinde çalıştığı Rus petrolüne ambargo uygulanması önerisine başta Macaristan olmak üzere Slovakya ve Çekya'nın sıcak bakmadığını ifade etti. Ekonomi gündemi.
Hem dünyayı hem Türkiye'yi aslında enflasyon sıkıntısı sarmış durumda. Bizde cuma günü enflasyon açıklanacak. Tahmin ne derseniz loto toto oynamıyoruz. Ama modellemelere bakarak enflasyonun 77 ile 79 bariyerinde olacağını söyleyebiliriz. Ben böyle bekliyorum. Ancak dünyada da tabii ki sıkıntı büyük. Almanya'da şaşkınlık yaşandı. Amerika bambaşka bir açılımla gidiyor ama ben kendi ülkeme bakıyorum. Bizim enflasyonla mücadele konusunda bir programımız yok. Güçlendirilmiş, sıkılaştırılmış ne para politikası ne de maliye politikası. Bizde ne var? Parasal genişleme ve kredi genişlemesine dayalı yolculuk. Ülkede politika faizi 14, 3 puan eklediniz 17, piyasa faizi ya da bankaların faizi en düşük 27, enflasyon %70. Bakın buradan biraz çıkış ve çözüm modeli zor çıkar. O yüzden gerçekçi olacağız. Yarın büyüme geliyor. Veriler aşağı yukarı piyasa %7 diye bekliyor. Ancak başımıza ne geliyorsa büyüme takıntısından, büyüklük takıntısından geliyor. Büyüme, büyüme, büyüme. Çin 2012'de vedalaştı. Dünya büyümeyle vedalaşalı. Çok oldu, çok. Dolayısıyla bu büyüme takıntısı bize fayda sağlamıyor. İş ve aş yaratmayan büyümeyi biz ne yapalım? Biz gelir eşitsizliği, enerji ve gıda arz güvenliğini sağlayacak yepyeni bir yaklaşımla kendimize yol açalım diyoruz ve rotamızı aslında bizim en büyük sıkıntımız olan döviz çevireceğiz. Dövizde gelişmeleri izliyoruz. Peki bizim en büyük döviz getirici kalemlerimiz ne? Birincisi turizm. İkincisi tabii ki ihracata dayalı bir sanayileşme var bu ülkede, ihracatçı. Fakat ihracatçılar bugün de kendi işlerinde çok hummalı bir tartışma yapıyor. Tartışma ne? Tabii ki başkan seçimi. Peki ne oldu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde de başkan seçimi bu kadar heyecanlı bir hale dönüştü? 61 ihracatçı birliği, 27 sektör kurulu ve ihracatçının yolculuğu. hani 2023'te 500 milyar dolarlık hedef vardı ya, acaba o hedef niye yakalanamadı? Başkan niye var olan başkan, tim başkanı İsmail Gül'le yeniden aday olamadı? Timdeki demokratikleşme, demokrasi yolculuğu mu yoksa bambaşka bir açılım mı? Buna odaklanalım. Konuğumuz var. Konuğumuz bizim için önemli. Fikret Kileci, kendisi Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı ve ben buradayım, adayım diyor açık ve net. Merhaba. Fikret Bey, merhaba.
Merhaba efendim, nasılsınız?
Ben çok iyiyim, siz nasılsınız Fikret Bey?
Çok sağ olun, çok iyiyim. Öncelikle şunu bir belirtmemiz lazım. Bizdeki ben adayım derken biz sektör olarak bahsediyorum. Onu altını çizmem gerekiyor. Sektörle ilgili bizim bir adayımız elbette ki olacak. Bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor.
Olur. Sektör deyince gelin sohbete oradan başlayalım.
Benimdir, bir başkasını seçerse o adaydır. Yani tekstil sektör kurulunun bir tane adayı olacaktır burada.
Biliyorum.
Adayı sektör kurulu hangisini belirlerse, bu görev bana verilirse elbette büyük bir gururla yaparım. Bir başkasına verirlerse de o da aynı şekilde yapacağından eminim.
Geleceğiz Fikret Bey, biliyoruz. En kritik, en önemli tim için, ihracatımız için en önemli alanlardan biri tekstil, hazır giyim, öyle değil mi? Siz de tekstil sektörünün önemli isimlerinden birisiniz. Niçin önemli tekstil ve hazır giyim ihracatımızda?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi Meliha Hanım, biz ülkede tekstil sektörü çok önemli bir sektör. Dışa bağımlılığı diğerlerine, diğer sanayi kuruluşlarına göre çok daha düşük olan ve bizim geçmişten bu yana know-how'u bizde olan, bir şekilde söz sahibi olduğumuz, dünyada sözümüzün geçtiği bir sektör. Dolayısıyla tekstil sektörü bizim için çok çok önemli. Buradaki yaptığımız çalışmalar, ihracat, buradaki geldiğimiz nokta da açıkçası bunu gösteriyor. Bizim tekstil sektörüyle ilgili çok önemli çalışmalarımız, projelerimiz var. En çok yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi tekstilde bizim eksik olduğumuz yerleri tespit etmek, fazlalıklarımızı tespit etmek. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir envanterimizi çıkarıp gerek ürün, gerek makinalaşma, gerek ham madde, her konudaki ihtiyaç analizlerimizi ve mevcut kapasitemizi, gücümüzü ortaya çıkarıp buna göre çok daha stratejik, çok daha önemli hamleler yaparak bir şekilde üreticimizin, sanayicimizin önünü açmamız gerekiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer ki bir sektörde kapasite fazlası varsa, bunu anlatmamız gerekiyor, bunu söylememiz gerekiyor. Söylemeliyiz ki buradan sonraki aktörler bu çalışmalara, bu dönelere bakarak çok daha faydalı, çok daha doğru kararlar alacaklardır.
Şimdi siz aslında ihracatçı birliklerine baktığımda tekstil, hazır giyim sektöründe üzerinde durulan bir isimsiniz, seviliyorsunuz. Bunu ben söylemek durumundayım. Çok adayın yarışacağını biliyorum. Bir seçim heyecanı var. Öncelikle İsmail Gül'le başkan niye aday olamadı?
Şimdi öncelikle Sayın İsmail Başkanımızın hakkını teslim etmemiz gerekiyor. O geçtiğimiz 4 yıl içerisinde çok faydalı çalışmalar yapmıştır. Hizmet etmiştir ihracata, ihracatçıya, sektöre, ülkeye ciddi katkıları ve hizmetleri vardır. Ama sonuçta bu bir, yani bu işler bizim Meliha Hanım mesleğimiz değil. Buralar, bu makamlar, bu koltuklar gönüllülük esasına göre bir şekilde birileri geliyor, birileri gidiyor. Bu dönemde sektörün paydaşları böyle uygun gördüler, böyle teveccühte bulundular. Dolayısıyla bir görev değişikliği oldu. Burada herhangi bir negatif pozisyondan öte sektör paydaşları, seçmenler böyle bir değerlendirmede bulundular. Dolayısıyla ben böyle değerlendirmek ve böyle izah etmek istiyorum açıkçası. Çünkü bu memlekette, bu ülkede fayda gösteren, çalışma yapan, hizmet veren herkesin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. O İsmail Bey bırakacaktır. Ondan sonra bir başkası bu bayrağı devralacaktır. O da elinden geldiğince faydalı olup bu bayrağı dalgalandıracaktır. Daha uzak noktaya taşıyacaktır. Bu ben de olabilirim. Bir başkası da olabilir. Evet haklısınız. Benimle ilgili böyle bir teveccüh var. Bu beni ziyadesiyle gururlandırıyor. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ama tabii bizim ya da birilerinin istemesiyle değil, genelin istemi. Demokrasinin kuralı bu. Demokrasi, insanların çoğunluğu bize bu teveccühü gösterirse elbette ben kendi adıma söylüyorum ve diğer arkadaşlarım da aynı şekildedir eminim. Görevimizi en iyi şekilde sonuna kadar yapmaya çalışacağız.
Elbette, çünkü birlikler seçim yaptı. Bu seçimler sonrası 27 sektör kurulu var. Başkanını seçti. İsmail Gül'le sektör kurulu başkanı seçilemediği için devre dışı kalıyor. Bunu belirtmek isteriz. Tabii ki 4 yılda ve daha önceki yönetimde yer almıştır. Görevleri vardır, görevini yapmıştır. Ancak henüz yarın itibariyle başkan adayları aşağı yukarı başkan adayları açıklayacaklar. Ben bunu bekliyorum. Tekstil ve hazır giyimle ilgili görüşmeler devam ediyor. Anladığım kadarıyla tek bir isim çıkarmak istiyorsunuz gibi algıladım ben. Yanılıyor muyum?
Melih Hanım, kesinlikle çok doğru algılıyorsunuz. Şimdi şöyle izah edeyim. Yine İsmail Bey'den başlayacağım. İsmail Bey, bundan önceki 4 yılın öncesindeki süreçte de siz de bahsettiniz. Hı hı. Uzun yıllar yönetimlerde hizmet etmiş bir büyüğümüz, bir arkadaşımız, bir abimiz. O sadece bu dönem değil, bundan öncesinde de ciddi hizmetleri vardır. Şu andaki bizim açıkçası yapmak istediğimiz şey, eğer bir anlaşmayı olacaksa, bir çekişme olacaksa, seçim öncesi bu işi yapıp tek bir liste üzerinde, tek bir aday üzerinde anlaşıp bu adayı hepimiz hep birlikte el birliğiyle makama getirip ve ona destek olup ihracatı bir yere taşımak. Yani sandıkta mücadele etmek yerine biz öncesinde bu işi bitirip orada çok daha keyifli, çok daha doğru işler yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Tabii bunun tamamı şartların el verdiği ölçüde olacaktır. Eğer biz belli şartlarda anlaşamıyorsak tabii ki o zaman yine demokrasinin kılıcı son noktası bir şekilde seçimle işimizi halletmiş olacağız inşallah.
Seçimler ayın 13'ü mü başkanlık seçimi? Haziran 13, evet, Haziran'da.
Evet, evet Melih Hanım. 13 Haziran'da olacak seçimler. 13 Haziran'da öncelikle sektör, yani konsey seçimi olacak. Sonrasında da tim başkanlığı. Ben isterseniz çok kısa sistemi size izah edeyim.
Buyurun lütfen.
Bizde 27 adet sektör var. Bu 27 adet sektör kurulunun bir başkan, ikişer tane de başkan yardımcıları var. Siz tim yönetim kurulu ve başkan olabilmeniz için bu sektör kurulundaki asil üyelerden birisi olmanız gerekiyor. Yani önce 27 kişinin içerisine girmeniz gerekiyor. 27 sektörde yapılan seçimlerde bir başkan ve iki başkan yardımcılarından bir tanesi bu sektörler konseyine seçiliyor. Bunların içerisinden de bir tane başkan adayı ve diğer arkadaşlar da yönetime girmeye hak kazanıyorlar. Bizim yaptığımız seçimlerde de, bizim kendi tekstil sektör kurulu seçiminde başkanlığa beni uygun gördü arkadaşlarımız, başkan yardımcılığına da Zeki Kıvanç ve Pınar Taşdelen Engin hanımefendiyi seçtiler. Ben oy çokluğuyla seçildim. Diğer iki arkadaşımız başkan yardımcıları da 9 oya 5 oyla diğer iki arkadaşımız seçilmiş oldu.
Ben timi önemsiyorum. Niye? Türkiye'nin en önemli alanı olan ihracatı gerçekleştiriyor. İhracatçı sanayicilerimiz burada. İhracatçı sanayici sayısı ne kadardır? Bir dönem 80-85 bin civarındaydı şirket sayısı olarak. Şu an ne kadardır?
Şu anda bireysel ihracatçılar dahil olmak üzere 100 bin aşkın ihracatçı üyemiz var bizim. Tam rakam sürekli değişiyor. 100 binin üzerinde ihracatçı üyemiz var. Tüm bölgede, ülkenin her tarafında yayılmış vaziyette 100 bin aşkın ihracatçıyı temsil ediyoruz tim olarak. Burada sadece 100 bin aşkın ihracatçı değil, bunu öyle bakmamak lazım. Bu 100 bin aşkın ihracatçının arkasında bunu ciddi anlamda destekleyen bir üretim tarafımız var bizim. Tarımından, sanayisinden, her alanda sosyal tarafıyla, eğitim tarafıyla. Yani bu ihracatı sadece alıp satılan, ihraç edilen bir ürün ya da bir sektör olarak görmemek lazım. Bizim ihracatçı tek başına bir şey değildir. Mutlaka ve mutlaka arkasında onu ciddi anlamda destekleyen bir üretim gücü vardır. Bu üretim gücünü destekleyen tarihi ve kültürel yetenekler vardır. Ülkenin coğrafi yapısı, her türlü tarihi geçmişi, burada edindiği bir takım tecrübeler, deneyimler, bunların hepsinin ürünüdür ihracat. İhracat aslında bir ülkenin en öndeki, en parlayan yıldızı, vitrinidir. Biz bunu eğer doğru kullanırsak, doğru parlatırsak ülke çok çok çok farklı yerlere gelir. Ama bunu kullanamazsak, bunu yapamaz isek, yani biz içeride ne kadar yaparsak yapalım. Evet, bu da bir yöntemdir tabii. Bu da bir yönetim şeklidir ama mutlaka ve mutlaka siz bir şekilde eğer dışarıdan bir şeyler alıyorsanız aldığınızın fazlasını satmak zorundasınız. Yoksa hiçbir şey almıyorsanız hiçbir şey de satmayabilirsiniz. Dediğim gibi bu da bir yöntemdir. Tamamen dışa kapalıdır. Ama esas olan şey ki yani hiçbir şey almamak mümkün değil. En azından biz enerjimizi ithal ediyoruz. Bir takım petrol ürünlerini ithal ediyoruz. Bunlara karşılık bu ithal ettiklerimizden fazlasını mutlaka ve mutlaka satmak zorundayız. Tükettiğimizden daha fazlasını üretmek zorundayız. Bu bizim hayat felsefemiz olmalı. İhracat da bu işin tam olarak merkezidir. İhracat demek refah içerisinde bir ülke demek. Aldığından fazlasını satan bir ülke demek. Bakın bugün şirketlerde tamamen ihracata dayalıysa problem vardır. Tamamen iç piyasaysa yine problem vardır. Ama ikisi bir denge, bir balans içerisindeyse o şirketler çok daha başarılıdır, çok daha uzun ömürlüdür.
Yani yumurtaları aynı sepete koymamak gerekir, denge sağlamak gerekir. Ben tabii hem seçimi hem de ihracatçının yolculuğuna bakarken seçime yeniden döneceğim. Tabii ki tekstil ve hazır giyimde tek aday çıkarmak üzere görüşmeler sürüyor. Mustafa Gültepe yeniden aday olur mu bilemiyorum. Söylentilere bakılırsa istekli görünüyor, öyle değil mi?
Melih Hanım, biz ihracatçılarda her üye, her yönetim kurulu başkanı, bu işe gönül veren herkes bu işi yapabilir. Çünkü ki hangimiz oraya oturursak oturalım, hangimiz o koltuğa oturursak oturalım, kalanın tamamı onu destekler, mutlaka destekler. Bunun başka bir yolu yoktur. Başka da bir yolu da yöntemi de yoktur. Biz bir şekilde oraya kimi oturtursak oturtalım onu desteklemek zorundayız. Burada kişisel şeyleri bir kenara bırakıp kesinlikle ülke menfaati için, bu ülkenin refahı için bir şekilde ihracat fazlası veren bir Türkiye için oraya oturttuğumuz arkadaşımızı desteklemek zorundayız. Kişisellik bu işin tamamen dışında olmalı. Ben de otursam, başkası da otursa, Mustafa Bey de otursa, hangi arkadaşımız oturursa otursun, ben kendi adıma söylüyorum. Ben oraya seçim, demokrasinin gereği budur. Seçimin öncesinde her türlü tartışma, her türlü mücadele yapılır, her türlü mücadele verilir. Ama seçim bittikten sonra herkes o koltuğa seçilen arkadaşı desteklemek zorundadır. Bu bizim anlayışımız gereği, bu böyledir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye'de bu iş böyle başlamıştır, böyle devam edecektir. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın bence.
Haklısınız ama niye bunu soruyorum? Uzun süredir tek başkanla yola devam eden timde ilk kez bu kadar büyük bir hareket görüyoruz. Onun için soruyorum. Mesela Ahmet Öksüz, mobilyacılardan gelen bir başkan adayı olabilir. Henüz başkan adayıyım diye işin başından itibaren söyledi ama açıklamasını bekliyoruz. Genelde hep tekstilden, hazır giyimden başkanlar görüyoruz. Mesela demir çelik, mesela otomotiv. Hiç bunlardan çıkış yok, ses yok. Niye acaba?
Şimdi Melih Hanım, öncelikle Ahmet Güleç.
Ay Ahmet Öksüz nereden çıktı? Ahmet Güleç tabii, hemen düzeltelim.
Yok şimdi Ahmet Öksüz'ü.
Ay Ahmet evet. Öksüz çok iyi dostum, gitti kafam orada. Hayır Ahmet. Evet. Buyurun.
Hepimizin iyi dostu. Şöyle ki o hepimizden, herkesten önce açıkladı böyle bir yola çıktığını. Bir şekilde tabii ona hepimizin saygısı var. Burada kim olursa olsun o, bence Ahmet Güleç de o yönetimin içinde olmalı. Ahmet Güleç olursa da diğerlerini almalı. Yani kim olursa olsun diğerlerini almalı. Ama dediğim gibi bizim derdimiz tek listede birleşmek. Gelelim tekstil hazır giyim tarafına. Şimdi az önce de söyledim. Şu an, yani düne kadar, hala şu an bile öyledir. Tekstil bugün Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden bir tanesidir. Bu demek değil ki bizim işte başkanlar diğer sektörlerden olmasın. Tabii ki olabilir. Mesela şöyle söyleyeyim, Mehmet Büyükekşi, Sayın Büyükekşi ayakkabı, deri ve mamulleri sektörüyle bu işlere girmiş oldu. Onun haricinde mesela geçen dönem Tahsin Bey ciddi bir yarış verdi. Yani burada aslında sektörü bu şekilde ayrıştırmak değil de biz tekstil konusunda çok daha tecrübeliyiz, çok daha know-how'u yüksek. Şimdi tekstil derken sadece tekstili katmayın. Yani sadece aklımıza iplik, kumaş gelmesin, konfeksiyon gelmesin. Bugün tekstil demek teknik tekstil, halı, sonuçta deri, deri mamulleri. Bunların tamamı bir şekilde tekstilin içine giriyor. Bir şekilde tekstil ürünlerinin bir kolları olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman bütün bunları alt alta topladığımızda yaklaşık olarak Türkiye'deki toplam ihracatın neredeyse %20-22 civarındaki bir rakamı bu sektör oluşturuyor. Dolayısıyla hal böyle olunca da tekstil tabii ki bir miktar öne çıkıyor. Ama bu şu demek değil. Bu ülkede ihracatı tekstil yönetecek. Hayır, asla öyle bir şey yok. Tüm sektörler, ambalajcısı da bunun içerisinde, gıdacısı, hububatçısı, bakliyatçısı, kuru meyvesi, işte teknik tekstil tarafı, hububat, tıbbi malzemeler. Yani birçok konu, makina sektörümüz var mesela bizim, ben kendi bölgemden biliyorum. Orta Anadolu'da, Gaziantep'te çok ciddi işler yapan bir makina sektörümüz var. Kimya sektörümüz çok çok önemli. Bunun dışında mobilya sektörümüz gayet iyi işler yapıyor. Gıdada özellikle pasta ve bisküvi alanında çok ciddi üretimler yapıyoruz. Dünyanın en büyük makarna üreticileri bizde, dünyanın en büyük un fabrikaları bizde. Yağla ilgili çok ciddi yatırımlar var, ihracatımız var. Yani bizde çok önemli bir, Türkiye'de önemli bir sektör çeşitliliği var. Ama tekstil bir şekilde geçmişten bu yana sanayicilikte birazcık daha önde olduğu için bundan kaynaklı tekstil öne çıkmış olabilir. Ama yine söylemek istiyorum, asla ve asla tekstil illa en önde olacaktır diye bir kural yok. Yarın bir başka arkadaşımız çıkar, bir başka sektördendir, hiç alakasız bir sektördendir, bu işi çok daha iyi yapacağına insanlar kanaat getirince o da çıkabilir öne. Yani burada bir sektörü değil, bütün sektörü temsil edebilen, kavrayabilen, onlara hitap edebilen birisinin başkan olması gerekiyor.
Açıkçası şunu demeye çalışıyorum. Çünkü benim derdim o olacak, bu olacak değil. Kimseyi karşı karşıya getirmek de değil. Yepyeni bir vizyonla ihracatta fasonculuğun yerini katma değerli üretimin alacağı yol ve yolculukla ilgili açalım. Mesela bir kilo diyelim ki tekstil ürünü kaç dolar? Biz burada nasıl bir çıkış yapmalıyız ki ihracat değerlerini yükseltmeliyiz? Nerede bizim hatamız?
Şöyle söyleyeyim Melih Hanım, biz bu konuda çok haklısınız. Biz tekstil ve hazır giyim ayrı ayrı baktığınızda işte bir tanesi 7-8 dolarlarda, 10 dolarlarda, bir tanesi 20 dolarlara kadar çıkıyor. Zaten bizim asla ve asla hedefimiz kilogram birim fiyatı böyle 1 dolarlarda, 1 doların altı olanlarla işimiz olmamalı. Biz çok daha spesifik, çok daha katma değerli, çok daha çevreci, özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Bu şu andan itibaren dünyada ne yaparsanız yapın, eğer ki nakliyesini doğru yapmadıysanız, üretimini doğru yapmadıysanız, bir şekilde doğayı kirleterek bir üretim yaptıysanız, yani karbon ayak izi kurallarına uymuyorsanız, bir şekilde bu ürünleri doğru şartlarda üretmiyorsanız, bu ürünleri gelişmiş dünya ülkelerine satma şansınız asla ve asla bir süre sonra olmayacak. Dolayısıyla biz aslında sektörümüzü, yaptığımız tüm üretimleri bu mihvalde yapmamız gerekiyor. Bir şekilde şu anda tekstil dünyanın en çok boyadan kaynaklı sanki doğayı kirletiyormuş gibi görünüyor ama değil. Bunun çok daha farklı yöntemleri, çok daha farklı yolları var. İşte biz bunları sektör paydaşlarımıza anlatıp bir şekilde bu doğrultuda, bu mantıkla üretim yapmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu sadece tekstil için de değil, tüm sektörler için bu böyle. Her sektörde bir şekilde temiz enerji kullanıp, bir şekilde karayolu taşımacılığının dışına çıkıp, demir yoluyla, deniz yoluyla, nehir yoluyla taşıma yapıp, bu yönde ilerlememiz gerekiyor. Lojistik altyapımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bir şekilde kimyasalların kullanımını kontrol etmemiz, sıfıra indirmemiz, engellememiz mümkün değil. Bunu kim söylüyorsa bence hayal kuruyor. Böyle yüksek volümlerden değil, daha böyle küçük, orta ölçekli, daha çevreci üretimleri ciddi anlamda desteklememiz gerekiyor. İşte o zaman biz aldığımızdan fazlasını satan, doğaya dostu, çevreci üretimler yapan bir üretim üssü haline geliriz. Melih Hanım, şöyle söyleyeyim, biz ülke olarak çok farklı bir lokasyondayız. Çok doğru bir lokasyondayız. Biz coğrafi konumumuz, jeopolitik geçmişimiz, bunların tamamı ticaretin üstünde olduğumuzu gösteriyor. Biz tarihi İpek yolunun üzerinde konumlanmış hem siyasi olarak, hem coğrafi olarak, hem de politik olarak en güvenli yerlerden bir tanesindeyiz. Dolayısıyla bu avantajımızı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bu düşüncelerle üretimimizi ve bu düşüncelerle bundan sonraki planlarımızı yapmamız gerekiyor.
Haklısınız da niye 500 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturamadık biz?
Melih Hanım, hedefler ulaşılabilir olması gerekiyor. Ben bu konuda çok şey söylemek istemem açıkçası. Şimdi tabii hedeflere ulaşabilmek için de şartların tam olarak oturmuş olması gerekiyor. Bugün dünya öyle bir noktaya geldi ki, yani her yerde bir şekilde problemler olmaya başladı. Bugün en gelişmiş ülkelerde dahi ciddi sıkıntılar var, ciddi problemler var. Bizde de olması gayet doğal. Önemli olan bu problemlerden en az hasarla, en az böyle zararla çıkıp buradan sonraki süreci devam etmemiz gerekiyor. Buradaki ülkenin en büyük problemini size söyleyeyim. İnsanlar bir ürünü pahalıya alabilirler, zor elde edebilirler ama bir tane ortak şey var, sonuç var bu işte. Eğer ki insanların finansmana erişimini doğru olarak kurgulayabiliyor iseniz eğer, dünya standartlarında pahalı olmadan ulaşımı doğru kurgulayabiliyorsanız, o ülkede sanayileşme ve büyüme asla diğerleri kadar etkilenmez. Diğer ülkelerde, buna dikkat edin, bakın, dünyada finansman problemi olan ülkelerde ciddi sıkıntılar vardır. Ama finansmanı bir şekilde sağlayabiliyorsanız, yani şunu anlatmaya çalışıyorum, sanayicinize, üreticinize, ihracatçınıza bir şekilde o kaynağı oluşturabiliyorsanız bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Ama bunu ulaşmada, erişmede zorluk çekiyorsa eğer sanayici, üretici, ihracatçı, işte o zaman ciddi sıkıntılar var demektir.
Peki kur 16-30, rakam vermeyeyim ama bu seviyelerdeki bir kur ihracatçıya nefes aldırıyor mu?
Şimdi Melih Hanım, burada da bir düzeltme yapmak istiyorum. Herkesin algısı şudur: yüksek kur ihracatçının işine yarar. Hayır efendim, yüksek kur ihracatçının işine yaramaz. Stabil olan, belli bir seyirde seyreden kur ihracatçının işine yarar. Çünkü kur bu kadar yükseldiği zaman bizim karşımızdaki insanlar da bunu bir şekilde fırsat bilip oradaki fiyat senkronizasyonunu ciddi anlamda bozuyorlar. Dolayısıyla bizim belli standartlarda, belli stabilitede seyreden bir kur her zaman için tercihimiz olacaktır. Bugüne kadar hep öyle olmuştur.
Ben size bu açıklamalardan dolayı teşekkür edeceğim. Nedeni çok basit. Rekabetçi kur demiyorsunuz. Yüksek kur demiyorsunuz. İstikrarlı kur ve yönetilebilir kur demek istiyorsunuz. Bu Türkiye için de önemli. Daha doğrusu ihracatçı, açıkçası hiç kusura bakmayın size değil ama son 4 yıla baktığımda niye bu kadar içine kapandı? Niçin bu kadar sessiz? Neden ortaya bir vizyon koyamadı? Neden katma değerli üretim için, daha çok iş aş için sesini çıkaramadı? Ben de bir gazeteci olarak bunları sorgularım. O yüzden vizyon önemli. 1 Ocak 2026 yeşil mutabakata giderken en çok dersinin çalışması gereken sektörü anlattınız biraz önce. O kadar değerli ki bu. Öyle değil mi?
Evet.
Ben size bu kadar net konuştuğunuz için, bu kadar net yaklaştığınız için teşekkür etmek istiyorum ve sağ olun diyorum. Yolunuz açık olsun. Kim aday olursa olsun yolu açık olsun. Ama demokrasi, timin kendi içindeki demokrasisine uygun davranılırsa kutuplaşan Türkiye buradan bir ders çıkarsın isterim. Yanılıyor muyum?
Kesinlikle Melih Hanım. Çok doğru söylüyorsunuz. Kutuplaşmakla, ötekileştirmekle, ayrıştırmakla dünyada insanlık hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Artık buradan sonra güç evet önemlidir, para çok çok önemlidir. Ama vizyon, ama proje, ama tasarım, ama yenilikçilik, ama çevrecilik, doğa dostluğu, gelecek nesilleri düşünmek inanın bana çok çok daha ön plandadır. Eskiden bir işi yapacağınız zaman insanlar sizden, mesela gittiniz finans arıyorsunuz, bir şekilde kaynak arıyorsunuz. Karşılığında neyi ipotek edeceksin, ne yapacaksın, bunlara bakılırdı. Kefalete bakılırdı. Şimdi neye bakıyor biliyor musunuz? Para ya da sermaye, doğru projeye, doğru kurgulanmış bir iş yapış modeline bakıyor. Eğer sizin modeliniz doğruysa, projeniz doğruysa, bir şeyler vaat ediyorsa en kolay bulacağınız şey finansmandır. Onun için az önce söyledim. Artık bundan sonra finansman kolay erişilmeli ama doğru projelerle erişilmeli. Bir şekilde insanları doğru yönlendirmek zorundayız. Melih Hanım şöyle söyleyeyim. Bakın, dünyada kaynak çok önemli. Her türlü kaynak çok önemli. Her şey, ilişkiler çok önemli, kaynak çok önemli, doğa çok önemli, sermaye çok önemli. Bize düşen tek şey bunu doğru kullanmak. Doğru yönlendirmek. Hiçbir şeyi israf etmeye, tüketmeye hakkımız asla ve asla yok olmamalı da. Çünkü ben yattığım zaman torunumu düşünüyorum. Onun geleceğini düşünüyorum. Benim kendimle ilgili bir düşüncem yok. Kaygım da yok. Çocuklarımı, torunumu, bizden sonraki nesilleri düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Herkes bunu düşünmek zorunda. Başka türlü bizim bir yere varma şansımız asla ve asla yok olamaz. Dünyayı tüketmemeliyiz. Artık bitti, deniz bitti. Dünyayı tüketerek bir yere varamayız. İlişkileri tüketerek bir yere varamayız. Bir şekilde sosyal olmalıyız. Bir şekilde anlayışlı olmalıyız. Bir şekilde birbirimizle konuşabilmeliyiz.
Hem de birbirimizi sevmeliyiz. Temel sorun bu. Birbirimize elbette dokunmayı elbette bilmeliyiz ve birbirimizi sevmeliyiz. Yoksa çıkış yolu yok. Ülke bizim.
Yok.
Ben size çok...
Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize önem vermeliyiz. Bir takım yeniliklere kulağımızı kapatmamalıyız.
Doğru.
Bunları dinlemeliyiz, dinlemeyi bilmeliyiz. Bu çocukları, bu gençleri, bu kadınlara fırsat vermeliyiz. Başka türlü bu işin içinden çıkamayız. Melih Hanım, beni çok konuşturdunuz.
Olsun, çok mutlu oldum. Yolunuz açık olsun. Tüm yarışan adayların yolu açık olsun. Ben bundan sonraki dönemde Tim'i çok yakından izleyeceğimi söylemek durumundayım. Onun için seçime odaklandık, başkanlık seçimine. Sağ olun, görüşmek üzere diyorum ve...
Çok küçük bir şey daha. Tabii. Bir şey söyle, çok küçük.
Buyurun.
Kelime. Kimse merak etmesin. Hangi arkadaşım seçilirse seçilsin, Türkiye İhracatçılar Meclisi her zaman için bu ülkenin ihracatının çatı kuruluşudur. Hangimiz geçersek geçelim diğer bütün arkadaşlar ona destek olacaktır ve bu iş sonuna kadar böyle devam edecektir.
Yolunuz açık olsun, sağ olun diyorum ve sözü fazla uzatmadan sosyal medyaya kısaca göz atıyoruz.
Sosyal medya gündemi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir kez daha sosyal medyanın dilinde. Bakan Nebati bu kez enflasyonun geçici olduğunu düşünüyoruz sözüyle paylaşımların kaynağı oldu. Mehmet Songur, enflasyon geçici diye diye %70'e geldik, hala geçici deniliyor. Burada sanırım enflasyonu geçici olduğuna ikna etme politikası uygulanıyor. Abi sen geçicisin anla artık, artıp durma lütfen. Mustafa Sönmez, enflasyon geçici yani fani, dünya fani, AKP fani. Takma kafana Nebati. Alaaddin Aktaş, Mayıs enflasyon tahminim artı eksi yarım puanlık oynamayla %7,5. Bu artışta 5 aylık oran %42'yi, yıllık %81'e bulacak. Mayıs oranını yukarı çeken iki grup var, gıda ve giyim. Serkan Özcan, Sayın Nebati enflasyon geçici demiş. Mayıs ayı itibarıyla %80'e dayanacak tüfe. %80 enflasyona geçici demek, enflasyona ilişkin en ufak bir fikrim yok demektir. Kur korumalı mevduat yenilikçi metot demiş. Garibandan alıp zengine vermenin adı ne zaman yenilikçilik oldu? Sosyal medya gündemi.
Gündem hep yoğun bu ülkede. Hepimizin kafası çok meşgul o yüzden ama biz ihracat yolculuğuna fokuslandık bugün. Bu defa konuğumuz İmam Güneş, Dünya Gazetesi yazarı, benim haberci arkadaşım. İmam Güneş, nasılsın?
Teşekkür ederim Melih Hanım. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Antalya'dasın değil mi?
Evet, Antalya'dayım şu anda.
Bir ihracat toplantısı mı var?
Evet ya, geleneksel hale gelmiş bir etkinlik, bir fuar var burada. Deri ve deri mamulleri sektörü üzerine. Başta Rusya pazarı olmak üzere uluslararası birçok ülkeden ciddi alıcılar geliyor. Çok da güzel işler çıkıyor burada. Bunu uzun zamandır takip ediyoruz. Bugün de bunun için buradayız.
Türkiye ihracat yazarı mı demeliyim? İhracat sektörünü ya da ihracatı bu kadar iyi izleyen birkaç isimden birisin. Seçimlere odaklanalım mı? Oradan başlayalım mı? Ne oluyor? Tabii. Niye bu kadar yarış var timde? Ne oluyor?
Yani aslında biz çok uzun zamandır böyle ciddi bir seçim atmosferi görmemiştik. Bundaki en büyük etken de İsmail Güllü adına oluşan bir beklentiydi. Geçtiğimiz aya kadar, hatta bu tekstil sektör kurulunda Fikret Bey'in de bahsetmiş olduğu sektör kurulu öncesine kadar ihracatçıların nezdinde İsmail Gülle'nin sektör kurulundan çıkacağı ve Ahmet Güneş'le sadece yarışacağı konuşuluyordu. Başkanlığı da kesin gözüyle bakılıyordu birçok ihracatçıdan aldığımız bilgiye göre. Ancak İsmail Gülle'nin sektör kuruluna takılmasıyla birlikte başkan olamaması itibariyle ihracat dünyasında, ihracat ailesinde bir yeni bir gelişme oldu. Kim aday olur, kim olmaz diye bir aksiyonlar gelişti. Bunun neticesinde birden çok adayın bu yarışa katılacağı konuşuluyor. İsimler de var, ciddi isimler de var.
Saysana, sıralasana.
Tabii. Şimdi bu adaylık konusunu ilk açıklayan isim, mobilya sektörünün artık duayen olarak kabul edilen ismi Ahmet Güleç oldu. İki dönem Ağaç Orman Mobilya Birliği'nde başkanlık yapmış isim. Şu anda da başkan yardımcısı olarak devam ediyor. 15-20 gün önce kadar bir grup basın mensubuna aday olduğunu resmi olarak açıkladı. Kendi şahsi sosyal medya hesaplarından da bunu duyurdu. İlk resmi adayımız Ahmet Güleç. Ahmet Güleç'in ardından birçok isim gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi Demir Demirdışı, İstanbul Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Çetin Tecderioğlu. Başkanlığını yapan Çetin Bey. Aynı zamanda Kimyevi Maddeler ve Mamuller İhracatçılar Birliği Başkanı Adil Pelister'in de ismi konuşuldu. Ve bu gelişmelerin üstüne bir beklenti de oluşulmuştu. Tekstil ve hazır giyim sektöründen bir adayın çıkacağı üzerine. Bu isim de şu anda zikredilen isim Mustafa Gültepe. Yine İstanbul'dan hazır giyim ve konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanı. Mustafa Bey sektörü aslında birleştirmek tek bir liste üzerine çıkmak üzerine bir harekette bulunuyor. Rakip isimlerle de görüşüyor. Birçok genel sekreterlik bünyesinde bulunan ihracatçı birliğinin başkanıyla da görüşüyor. Bahsettiğim az önce Çetin Bey ve Adil Bey de bu konuda bir ittifak kuruldu. Kendisi Mustafa Gültepe başkan olması dahilinde bu isimler de başkan vekili olacak onun yönetiminde. Bu cepheyi geçtikten sonra az önce Fikret Bey de söyledi. Tekstil sektör kurulu da kendi adayını çıkarmak istiyor. Yine Fikret Bey'in saydığı isimler arasında kendisi sektör kurulu başkanı. Başkan yardımcılığında ise Bursa'dan yani Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdaren Engin. Adana tekstilde başkan yardımcılığı yapan Zeki Kıvanç asil üyeler bunlar. Bu üç isimden birinin aday olması bekleniyor ki bunu Fikret Bey de doğruladı az önce. Bir diğer isim de yeni bir gelişmeyle yani yaklaşık 4-5 gün önce Ankara'dan çıktı. Kendisi Tim Yönetim Kurulu üyeliğini de yaptı. Salih Seki Poyraz, Orta Anadolu İklimlendirme İhracatçılar Birliği başkan yardımcılığını yapıyor kendisi. Yani şu anda 4 adaylı bir seçim yolculuğu bekleniyor. Çok atmosfer de yükseldi. Bizler için de hareketli günler yaşanıyor. Çünkü 4 aday, yani Melih Hanım siz de çok iyi bilirsiniz. 4 adaylı bir seçim çok hatırlanmıyor.
Evet.
Burada da ittifaklar devreye giriyor. Yani birçok aday olacak isim. Bu yolda bir şeyler yapmak isteyen isimler, rakip isimlerle de görüşerek aslında gücünü birleştirmek, mümkünse de eğer tek listeyle bu seçime girmeyi istiyorlar. Şu an son durum
bu. Evet. Bayağı hareketli bir haftadayız. Tim'deki hareket, ihracatçılardaki hareket izlenmeye değer. Kimin gücü olacak? Burada siyasi bir güç desteği gelebilir mi? Asıl sorun o. Kafaların arka planında olan da bu. Öyle değil mi?
Yani bu sıklıkla gündeme geliyor. Çünkü birçok sivil toplum kuruluşunda bu örnekleri gördüğümüz için Tim'de de bununla ilgili bir şey olup olmadığı herkesin merak konusu. Ama ben neticede böyle bakmıyorum, böyle değerlendirmiyorum. Çünkü Tim'in şu anda oy kullanmaya haiz 451 delegesi var. Siz de biliyorsunuz ki kapalı oyla yapılıyor bu işler. Son derece demokratik bir yöntemi var Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin seçim sürecinin. Ben gün sonunda oy kullanırken siyasi iradenin gücünün olacağını düşünmüyorum. Herkes gün sonunda kendine bakıyor. Çünkü nitekim hepsi ihracatçı, hepsi gerçeği biliyor. Finansmana erişimi iyi biliyorlar, istihdamda yaşanan problemleri iyi biliyorlar, verilen teşvikleri, destekleri iyi biliyorlar. İhracatın nasıl ciddi anlamda mesafe kat etmesi gerektiğini iyi biliyorlar. Yani gün sonunda en doğru ismi oy vermeyi tercih ediyorlar diye düşünüyorum.
Açık ve net olan şu: Türkiye fasonculuktan kurtulabilecek mi? Seçilecek bir başkan kim olursa olsun iyi vizyon sahibi olmalı ve açılım getirmeli. Çünkü Tim'in ben çok içine kapandığını görüyorum. Eskiden ihracat verileri şehir şehir dolaşılarak açıklanırdı. Medyayla daha iyi bir iletişim vardı. Ne oldu Tim'e?
Aslında çok güzel bir konu bu. Burada aslında o dönem bu yapılan projeyi biraz daha konuşmak lazım. Oradan fotoğrafa daha net bakabiliriz. Bu proje devreye girdiği zaman her ay, ayın birinde bir ilde oranın iyi bir fabrikasında basın toplantısı düzenleniyordu. Bizler de basın mensupları olarak gidiyorduk. Çok farklı basın mensubu arkadaşlarımız da dahil oluyordu bu sürece. Buradaki en güzel şey neydi? Bizim ihracatçılardan edindiğimiz şey: bir, şehre bir coşku geliyor, bir motivasyon kaynağı oluyor. İkincisi de buradaki birçok Anadolu'lu iş insanı, ihracatçısı, ihracatçı adayı isimler basınla buluşuyordu, iletişimin nasıl önemli olduğunu fark ediyordu. Orada bürokratları görüyordu, onlarla iletişim kuruyordu. Aslında ciddi kazan faktörü vardı. Bu uygulama yavaş yavaş ortadan kalktıktan sonra da ihracatçıların bu konuda çok ciddi şikayetleri oluştu. Onlar bunun daha da kıymetli bir şey olduğunu daha yeni fark etti. Kimle konuşursak konuşalım, bu uygulamanın tekrar geri gelmesini istiyorlar, talep ediyorlar. Süreç niye buraya geldi? Yani biliyorsunuz bazı şeyler özellikle son dönemde sosyal medyada çok fazla ön plana çıkınca PR faaliyetleri sosyal medya üzerinden gitmeye başladı. Burada lider iletişimi ve kurum iletişimi arasında ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Böyle başlayınca da süreç yavaş yavaş Anadolu gezmeleri bitti. Daha çok bürokratik nezde birlikte proje açıklamaya gidildi. Ne oldu bu işin içine? Bakanlık katıldı ve bakanlık ve timin ortak projesi olarak gerek ağırlıklı olarak son dönemde bakanlıkta, bakanlık binasında, gerekse de Türkiye İlacı Açılar Meclisi binasında yapılmaya başlandı. Yani son nokta bu ama yine İlacı Açılar'ın talebi yine eski sisteme dönülmesi yönünde.
Yani daha esnek, daha hareketli, teknoloji, inovasyonlu ve katma değerli üretimi ve ihracatı gösterecek bir anlayışa ihtiyaç var. Ya bir kilo ihracatın karşılığı nedir? Türkiye ne yapıyor? Bir kilo ihracatın karşılığını öğrenmek istiyorum ben. Mesela tekstilde. Niye katma değerli üretim yapamıyoruz biz?
Şimdi tekstilde ortalama 16-17 dolar civarında olması lazım. Türkiye'nin de şöyle, benim bildiğim yani takip ettiğim süreçte eğer farklı bir rakam elde etmediysek maksimum gördüğü seviye kilogram başı ihracat birim değeri 1.6 dolardı maksimum. Bu da 2018-2019 yılı olması lazım. Şimdi Türkiye'nin ihracatına son 10 yılda bakarsak böyle kilogram değeri olarak 10 yıl öncesinde 1.30 dolarlardayken bugün 1.42 dolarları gördü. Aydan aya değişiyor. İhracat kapasitesine bağlı olarak değişiyor bu iş. Ancak burada irdelenmesi gereken bir başka nokta da şu. Ne kadar fazla mal satıyoruz? Bu malın karşılığındaki oluşan fiyatımız ne? Şimdi biz rakip ülkeleri incelediğimizde de rakip demek de aslında çok doğru değil ama ekonomi, o ihracat diyelim, ihracat kalemi olarak bizim seviyelerimizde olan ülkelerle karşılaştırma yaptığımızda ki son 3 yıldır en çok Vietnam'da yapıyoruz bunu. Biz daha fazla ürün satıyoruz, daha az kazanıyoruz. Vietnam şu an bizden az ürün satıyor, daha fazla kazanıyor. Burada katma değer ortaya çıkıyor. Katma değerin içinde de teknoloji var, Ar-Ge var, inovasyon var. Şimdi Türkiye'deki şirketlere baktığımızda birçok şirketin Ar-Ge biriminin bile olmadığını görüyoruz. Teknolojiyi bu işin içine indiremezsek, inovasyon olmazsa, işin içinde tasarım olmazsa bu iş belli bir noktaya gelmiyor. Olduğumuz yerde kalıyoruz. Bakın işte bahsettiğimiz nedir? 10 yıl öncesinde 1.30 dolar, şu an 1.42 dolar.
Yazık, 12 sent yazık. Çok üzülüyorum. Yazık. Yazık bu ülkeye o zaman. Tekstile
gelirsek 16-17 dolardan bahsediyoruz ama işte Fikret Bey bahsetti. Bu işin içinde halı da var. Çok ciddi iş güvenliği ekipmanları var tekstilin içinde. Yani minimumu 25 dolardan başlıyor. El işçiliği işin içine çok ciddi bir boyut girdiği zaman halı da malı da bu iş 1000 dolarlara kadar gidebiliyor. Müthiş bir potansiyel var ve tekstil sektörü bu işi çok iyi empoze etti kendi içerisinde. Bunda yine tüm sektör temsilcilerin bahsettiği gibi bir know-how'ımızın olmasından kaynaklı bir şey. Çünkü bizim en geleneksel sektörümüz, bu konuda çok iyiyiz. 81 ilde yatırımımız var. Her ilde tekstil sanayi bölgeleri kurulmaya başlandı. Bugün Batman'da da var tekstil üssü. Buna bakıyoruz. Son ihracattaki durumuna küresel açıdan baktığımızda da bu performansı görebiliyoruz. İhracatta geçen sene dünya beşincisi olan tekstil sektörü dördüncü sıraya yükseldi. Şimdi sektör temsilcileri de ilk üç sırayı hedefliyor. Bu geldiğimiz noktayı gösteriyor açısından. Sektörel bazlı olarak konvansiyonel bir alanımız olan tekstil sektörünü iyi noktalara taşıyabiliyoruz. Ama tekstilin dışında 26 sektörümüz daha var. Buralarda ne yapıyoruz? Şimdi biz bu arada uzatıyor muyum bilmiyorum. Şöyle bir durum var. Hani biz ihracat hedeflerimizi rakamsal olarak belirliyoruz ama ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Rakamlar elbette olması gerekiyor ama odaklanmamız gereken şey sektörlerin hedef katma değerleri. Bunların açıklanması ve neden düşük olduğunun saptanması, bunun için nelerin yapılması gerektiği ve devletin de hangi noktalara teşvik verilmesi gerektiğini iyi saptaması lazım. Yani biz hep sadece sonuç odaklı bakıyoruz ama her şey bir sebep-sonuç ilişkisidir. Biz de biraz bu duruma kendimizi getirdik.
Aslında önemli bir şey söylüyorsun. Çok önemli. Yeni seçilecek başkan içinde aslında yol haritası olabilir. Sonuçta 27 sektör kurulu sektörleriyle ilgili kendi yol haritalarını açıklamak zorunda. Katma değerli üretim için yanlışlar, doğrular, doğru finansman politikası ne yapılması? Aslında buna ihtiyaç var değil mi?
Kesinlikle öyle ama burada bizim en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi de sektörlerin kendi içerisinde belli bir grupla bu işi çabalayarak, fedakarlık göstererek yapması. Aslında bu el birliğiyle yapılması gereken bir şey. Bunda ihracatçının payı olduğu kadar çalışanların da, Ar-Ge'nin de, diğer paydaşların da, sektörlerin de ve tabii ki kamunun olmazsa olmaz bir katkısının olması lazım. Bizim sadece kısa vadeli programları değil, orta ve uzun vadeli programlara ihtiyacımız var. Burada çok büyük bir eksikliğimiz var. Hani devlet planlama teşkilatının olmaması da bu konuda bir handikap aslında. Bugün geldiğimiz noktada Fikret Bey de bahsetti. Finansman erişim diyor. Finansman erişim kolaysa dünyanın her yerinde ihracatının önü açık, ticaret yapılabilir diyor. Bugün değerlendirdiğimizde finansman erişim kolay mı? Değil. Yani ihracatçı şu anda bankalara gittiğinde kredi alamıyor. Faizler çok yüksek. Kredi çok alamadığı için yatırım yapamıyor. Yani... Tabii kredi alamadığı için yatırım yapamıyor. Yatırım için arazi bulsa arazi çok pahalı.
Nasıl araziye gidemiyor. Nasıl olacak bu iş?
Şimdi bir yandan da şöyle bir şey var. Biliyorsunuz yani bizim hala %70 gibi bir oranda ithalata bağlı ihracatımız. Yani bu noktada baktığımızda ham madde fiyatları çok yüksek. Bu fiyatlardan ham madde almak, onu stok yapmak da çok zor. Bunu yaparken devlet de bir yandan diyor ki %40 dövizini bozdurman lazım bana. Ham madde ihtiyacı olan parayı bozdurduğu zaman nasıl ham maddeyi alabiliyor? Hemen alabiliyor mu? Yani burada ciddi bir sıkıntı var. Aslında ihracatçı bir şey yapmaya çalıştığı zaman da yanında koşabilecek bir mekanizma bulamıyor. Burada şunu söylüyoruz hep, kamunun, özel sektörün bir şekilde, hatta üniversitelerinde, çünkü Ar-Ge'den, inovasyondan, tasarımdan bahsediyorsak üniversiteler olmazsa olmazımız. Biz bunu çok iyi kullanamıyoruz. Henüz değerlendiremiyoruz. Çünkü hala bakın firmalarda dış ticaret uzmanı eksikliği var. İhracat yapıyoruz ama ihracatı yapacak kişi yok, personel yok. Dış ticaret uzmanı diyorum. Bizim böyle bir bölümümüz bile yok doğru düzgün.
Var. Bunların, bir üniversitede de çocuklar da işsiz.
Ya şimdi birçok sektör temsilcisi şunu söylüyor. Dernekler, özellikle sivil toplum kuruluşları bunu yapmaya çalışıyor. Üniversitelerle işbirliği anlaşması yapıyor. Siz bunları yetiştirin, bize gönderin. İşleri bizde hazır diyorlar. Ama ben şunu söylüyorum. Küçük grupların yapacağı bir şey değil bu. Yani ne kadar paydaş varsa masaya oturulmalı. Bunun kısa, orta, uzun vadeli planlarının çıkarılması lazım. Ben şuradan aslında biraz üzülüyorum. Türkiye'nin 500 milyar dolar hedefi vardı. Eski TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi bunu açıklamıştı. Aslında 500 milyar dolar hayal bir rakam değil. Türkiye bunu yapabilecek potansiyelde. Şimdi dünyada ihracata, ticarete baktığımızda 4 ana kalem vardır. Tarım, sanayi, madencilik ve hizmet sektörü, turizmin barındığı. Hepsi de Türkiye'de var. Ha, biz zaman içerisinde birçoğunu kendi ellerimizle destekleri çekerek biraz daha lahav etmiş olabiliriz ama bu potansiyel zaten vardı. Burada sormamız gereken soru niye böyle oldu? Neyi eksik yaptık? Şimdi neyi yaparsak bunları sağlayabiliriz? Ben burada bir ciddi iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Hani olursa sektör paydaşları, kamusundan özel sektörüne kadar bir araya oturur ve orta uzun vadeli planlarını da çıkarabilirse yani Türkiye'nin aslında burada ciddi bir potansiyeli var. Çünkü hep söylüyoruz 4 saatlik uçuş mesafesinde 1 milyarın üzerinde insana tekabül eden bir avantajı var. Öyle bir bölgedeyiz. Ciddi bir coğrafi avantajımız da var. Sadece iyi değerlendiremiyoruz geldiğimiz noktada. Durum aslında biraz bundan ibaret.
Açıkçası iğneyi önce kendimize, çuvaldızı daha sonra başkasına batıracağız. İhracat her ay rekor açıklamalarıyla bir yere gitmiyor. Kendi kendimizi kandırmaktan vazgeçelim. Yanlış mı söylüyorum İmam?
Kesinlikle, çünkü şöyle bir şey var. Zaten doğal olarak her ay ihracatın artması lazım. Yani artması gereken bir şeyin de rekor olarak telaffuz edilmesini ben çok doğru bulmuyorum.
Yani şov yapmayı bırakacağız. Gerçekten üretime, işe, katma değere, iş aç yaratmaya odaklanacağız. Şov yeri değildir. Türkiye İhracatçılar Meclisi Melih Akur bunu söyler. Bu yıl ne kadar ihracat gerçekleşir? Son soru.
Ya şu anda şu anki veriler, işte mevcut tim başkanı İsmail Gül'e de söylemişti. Geçtiğimiz sene aylık yaptığımız ihracatların üstünde 2.1 milyar dolar eklersek yıl sonunda 250 milyar dolar hedefini görürüz demişti. Ki geldiğimiz şu ana kadar 4 aylık veri açıklandı. Hepsinde de bu başarıldı. Bildiğiniz gibi sene başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 250 milyar dolar hedefini koymuştu ihracatçılar için. İhracatçılar da tabii dediler ve şu anda ilk 4 ayda bunu sağladılar. Yıl sonunda da bu gidişat devam ederse 250 milyar doların geçilmesi bekleniyor. Olabilir. Ben yine de aynı noktadayım. Katma değerimiz ne kadar artacak? Önemli olan bu. Bizim katma değer yaratmamız, daha fazla pazara ulaşmamız lazım. Bugün Türkiye ihracatta, yani ülkeler nezdinde bakıldığında 4000 kilometre mesafesini aşmış durumda. Demek ki uzak pazarlara erişilmeye başlandı. Latin Amerika'da, Asya bölgesinde, Afrika'da ciddi sıçramalar var. Bazı sektörlerin yaptı. Burada iyi pazar analizleri, reca analizleri yapılırsa daha da iyileri noktaya gidebilir. Yıl sonunda beklentilerin tutacağı konusunda benim de bir şüphem yok. Muhtemelen 250 milyar doları aşarız.
Sonuçta siyasetçinin ortaya koyduğu yol haritasına, pusulaya bakıp bunu tutturuyoruz, sevinelim deme sürecinde değildir ihracat. İhracat yarı kamusal nitelikli bir meslek birliği örgütü olarak tabii ki kamu olacak ama biraz da özgür uçmak zorundadır. Başkanların da daha vizyoner, daha toparlayıcı olması gerekir. Çünkü bizim için ihracat pazarları önemlidir. Çünkü AB çırpınıyor. AB'de sıkıntı var ve bizim en büyük gelir kalemimiz ihracatsa ihracat pazarımız AB'deki sıkıntı bizi zora sokar. Çünkü gelirlerimiz düşüyor, borçlarımız dolar döviz cinsinden, dolar cinsinden borçlar da artıyor. Dolayısıyla dikkatli olacağız. Değerlendirmeler için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Sevgiyle kalın. Biz sözü uzatmıyoruz. Hemen günün yazısına kısaca göz atıyoruz.
Günün yazısı. Ekonomide neye inanırım, neye inanmam? Cahit Soysal, Dünya. Madem ki iktisadi analizler yapacağım, ekonomide neye inanıp neye inanmadığımı belirterek işe başlayabilirim. İktisatta üretim faktörleri diye bir kavram varsa, temel belirleyicilerin bu faktörler olduğuna inanırım. İktisadın kabul etmediği sanal faktörlerin etkisine inanmam. Yarattığı tüm olumsuz etkenlere karşı pazar ekonomisine inanırım. Tüm üretim faktörlerinin devlete ait olduğu veya devlet kontrolü altında olduğu üretim modellerine inanmam. Kalkınmanın ve büyümenin ancak hukuk ikliminde mümkün olabileceğine inanırım. Hukukun olmadığı veya çok zayıf olduğu bir yerde kalkınma veya büyüme beklentilerinin abartılmasına inanmam. Savaş, kıtlık, küresel iklim değişikliği gibi olağanüstü koşullar bir kenara bırakıldığında ekonomiye kamunun fazla müdahale etmediği ekonomik sistemlerin başarısına inanırım. Savaş, kıtlık, küresel iklim değişikliği gibi olağanüstü koşullar bir kenara bırakıldığında ekonomiye kamunun fazla müdahale etmediği ekonomik sistemlerin başarısına inanırım. Devletin aşırı müdahaleleriyle ekonomiyi ayağa kaldırmanın mümkün olabileceğine inanmam. Küresel rekabette ayakta kalmak isteyen ekonomilerde en önemli üretim faktörünün yetişmiş insan gücü olduğuna inanırım. Diğer üretim faktörlerini bir şekilde temin etmek mümkün olsa da yetişmiş insan gücünün zayıf olduğu ekonomik büyüme modellerine inanmam. Hukukun yerleşik olduğu ve hak aramanın 10 yıllara yayılmadığı ekonomik yapılara inanırım. Ekonominin polisiye önlemlerle zapturapt altına alınabileceğine inanmam. İleri düzeyde rekabetin olduğu ekonomide genel refah düzeyinin yükseleceğine inanırım. Rekabetin olmadığı veya haksız rekabetin önlenmediği ekonomik yapılanmalara inanmam. Para piyasası, döviz piyasası işlemlerinde genel doğrulara inanırım. Kendinden menkul teorilere veya dış güçler palavralarına inanmam. Türkiye'nin büyüme yönünde iyi bir ivme yakaladığına ve belki 30-40 yıl sonra küresel düzeyde etki yaratabilecek bir ekonomisi olduğuna inanırım. Türkiye'nin çok küçük ve güçsüz ya da küresel ölçekte büyük oyuncu olduğu yolundaki tezlere inanmam. Günün yazısı.
Ben de sizin yazdığınız yazının her bir cümlesine evet ben de aynen böyle düşünüyorum derim ve burada noktayı koyarız. Niye? Çarşamba akşamı yine birlikte olacağız. Bugünlük bu kadar. Lütfen sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.